3. Osmanlı-Fransız Harbi ve Osmanlı-Rus, Osmanlı-İngiliz Antlaşmaları 1797-1800. Osmanlı-Fransız münasebetlerinin eksikliği ve değeri. Osmanlı ordularının Rus ve Avusturya orduları karşısında devamlı yenilgilere uğraması, Osmanlı devlet adamlarına temelli bir ıslahat yapma gereğini kabul ettirmişti. Islahatın başarıyla yapılması barışa ve yabancı bir devletin yardımına bağlıydı. Bu sebepledir ki Zişto ve Yaş antlaşmalarından sonra Osmanlı Devleti dış politikada barış prensibini ve Fransa ile iyi münasebetler devam ettirmek yolunu tuttu. Zaten Osmanlı siyasetinde Fransız dostluğu tarihi bir zaruret olarak kabul edildiği kadar değerli bir gelenek gibi de sayılıyordu. Dostluk 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'la François I arasında müşterek düşman olan Habsburg hanedanına karşı birlikte mücadele hareket için yapılmıştı. Fransızlara kapitülasyonlarla ekonomi çıkarları verilmesi, dostluğun başlangıçta siyasi olan mahiyetine ekonomik bir değer de eklemişti. Fransa Büyük Devrimine kadar uzanan devirde Türkler Fransız dostluğuna sadık kaldıkları halde Fransızlar zaman zaman bu dostlukla yakışık almayacak tasarılara ve ittifaklara saptılar. Fakat bu tasarılar ve ittifaklar iki devlet arasında bir harp durumu yaratmadı. Osmanlı-Fransız dostluğunun bu devamlılığı, Fransa'nın Avrupa politikasında hemen daima bir üstünlük göstermesi, Rusya ve Avusturya'ya karşı bir siyaset gütmesi ve askerlik sanatında diğer devletlerden ileri bulunması, Osmanlı devlet adamlarına tasarladıkları ıslahat için Fransa'dan faydalanmak gereğini kabul ettirdi. Fransa devriminin gelişmesi sıralarında dahi Osmanlılar ıslahat için türlü yardım istemekten geri kalmadılar. Fransa devrimi sıralarında Osmanlı-Fransız münasebetleri. Fransa devrimi ilk yıllarda Avrupa devletleri tarafından önemli bir olay sayılmadı. Bir iç harp sanıldı. Fransa'nın bu iç harpten zayıf çıkabileceğini düşünenler sevindiler. Halbuki 16. Louis'nin muhakemesi ve kafasının kesilmesi Fransız devrim hükümetlerinin insan hakları beyannamesini bütün Avrupa'ya yaymayı istemeleri, Avrupa'nın üzerine kurulmuş olduğu Allah hakkı temellerine karşı bir kundakçılık hareketi gibi kabul edildi. İngiltere'den başka bütün Avrupa monarşileri Allah hakkı prensibine dayanmakta olduklarından Fransa'ya karşı zamanla cephe aldılar. 1792'den sonra devrim harpleri hızla gelişti. Bu harpler karşısında Osmanlı Devleti tarafsızlığını bildirdi. Fransa, düşmanlarının çokluğuna rağmen bir seri başarılar kazandı. İlk yendiği devlet, devrimin başladığı yılda Rusya ile birlikte Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak için savaşan Avusturya'ydı. Avusturya'nın yenilmesi İstanbul'da büyük sevinç uyandırdı ve Fransa'ya beslenen sempatiyi artırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nun İslam bir imparatorluk olması ve kendisi Avrupa devletler hukuku düzenine dahil sayılmaması sebebiyle insan hakları beyannamesini tehlikeli bulmadı. Fransa'nın yeni rejimi her şeyden önce bir Avrupa meselesi olduğu için onun bir Avrupa devleti tarafından tanınmasını Osmanlılarca tanınması için de prensip olarak kabul etti. İstanbul'da yaşayan Fransızların devrim prensiplerini kabul ederek renkli kokart takmalarını veyahut hürriyet ağaçları etrafında gösteriler yapmalarını Osmanlı hükümeti tabii gördü ve İngiltere ile Avusturya'nın bu husustaki protestolarına kulak asmadı. Bu sıralarda Fransa rejimini tanıtmak, Türkiye ile bir antlaşma hazırlamak ve birlikte Avusturya ile Rusya'ya karşı harp etmek için İstanbul'a kısa aralıklarla Descortes 2 Haziran 1792, Verninac 1795-1797 ve Albert de Baye 1797'de elçi olarak gönderdi. Descortes'e iki önemli ödev yükletilmişti. 1. Fransa devrimi hükümetini Babali'ye tanıtmak. 2. Osmanlı İmparatorluğunu dost olarak harbe girdirmek. İkinci ödev hususunda elçiye verilen talimat şuydu: en önemli mesele Türkleri derhal harbe girmeye kandırmaktır. Avusturya, Sardunya, Prusya, Hollanda, İngiltere ile harp halindeyiz. İspanya'ya karşı da yakında harbe gireceğiz. Türklerin Lehistan'ı kurtarmaktaki çıkarları aşikardır. Zira bu cumhuriyet ortadan kaldırılırsa, kuzey hükümetleri Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmaya başlayacaklardır. Eğer Osmanlılar Rusya'yı korkuturlarsa, Ruslar Lehistan'ı boşaltacaklardır. Osmanlıların Rusya'yı korkuttukları sıralar, İsveç'in Finlandiya'yı alması ve Rusya'nın Baltık eyaletlerine saldırması için elimizden geleni yapacağız. Descorres ne birinci ne de ikinci ödevinde muvaffak oldu. Zira hiçbir Avrupa devleti henüz Fransa devrim hükümetini tanımamıştı. Osmanlı devleti de onu tanımak ihtiyatsızlığında bulunmak istemiyordu. Lehistan'ı Rusya ile Prusya'nın saldırışından kurtarmak için de Babali herhangi bir harekette bulunmayı zararlı görüyordu. Zira 1768-1774 Osmanlı-Rus harbi ve bu harbin neticesinde ağır şartlarla imzalanan küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lehistan'ı kurtarmak için yapmış olduğu işin ters neticeleriydi. Babali bu neticelerden Avrupa'nın büyük siyasi hadiselerinde görüşünü kabul ettirecek kadar kuvvetli olmadığını anlamış bulunuyordu. Osmanlı Devleti, Fransız arzuları karşısında tarafsızlığı elverişli görmekle beraber, Avrupa devletlerinden bazılarının Fransa'yı tanımaya yatkın olduklarını haber aldığından, Fransa ile bir anlaşmaya açık kapı bırakmak için Descorhas'a iyi muamele yapılmasını uygun görmüştü. Babali'nin tarafsız olmasına rağmen Fransız elçisine iyi muamele etmesi ve onun sefarethane binasına yerleşmesine göz yumması, Fransa ile harp halinde bulunan devletlerin İstanbul'daki temsilcilerini telaşa düşürdü. Bunlar protestoda bulundular. Reisül Küttab, Fransız elçisine yapılan muameleyi tevil etmekten başka çare görmedi. Fransa'ya karşı Babali'nin çekingen durumu, onu Prusya tarafından tanınmasına kadar sürdü. Eylül 1794. Prusya'nın Fransa devrim hükümetini tanıması Osmanlı hükümeti için bir örnekti. Buna göre Descorhes tam elçi olarak tanılacağı bir anda geri çağrıldığı ve yerine Verninac adında bir elçi tayin edildiği öğrenildi. Bu elçi Babali'ye Fransa'nın Prusya tarafından tanındığı haberini getirince elçiliği kabul edilerek Fransa Cumhuriyeti, Osmanlı hükümeti tarafından onandı. Bu önemli ve temelli olaydan sonra bir Fransız-Osmanlı antlaşmasının esaslarının saptanması için görüşmeler başladı. 3. Selim, Rusya ve Avusturya cihetinden endişe ettiğinden, onlara karşı korunmak için bazı Avrupa devletleriyle bir antlaşma yapmaya taraftardı. Fransa, çoktan beri Osmanlı Devleti ile antlaşmayı arzu ettiğinden Verninac'ın bu hususta teklifleri incelendi. Bunlar saldırgan bir antlaşmanın esasları gibi görünüyordu. Halbuki Babali Fransa-Avrupa Savaşı'nda tarafsızlığını ilan etmişti. Saldırganlı bir antlaşma için kendisinde ne kuvvet ne de cesaret bulabiliyordu. Bu sebepten Fransa elçisine Fransa harp halinde bulunduğu devletlerle barış yapacağı andan itibaren başlamak üzere bir dayanışma antlaşması teklif edildi. Uzun görüşmelerden sonra şöyle bir proje ortaya çıkarıldı. İki devlet Fransa'nın barış yaptığı andan itibaren topraklarının tamlığına kefil olurlar. Osmanlı İmparatorluğu bir devletin saldırışına uğradığı takdirde Fransa 30 bin kişilik bir kuvvet veyahut bunun karşılığı olan 12 büyük harp gemisi ve 8 fregatla Osmanlı İmparatorluğu'na yardım edecektir. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu Fransa'ya imtiyazlı devlet muamelesi yapacaktır. Bu antlaşma iki devletin yalnız Avrupa'daki toprakları için sayılacak ve arzu eden devletler de antlaşmaya girebileceklerdir. Bu antlaşma projesi Osmanlı çıkarlarına uygundu. Çünkü Rusya veya Avusturya devletlerinden birisinin saldırışı halinde Fransa'nın yardımını sağlamaktaydı. Fransa'nın devrim başlangıcından beri Osmanlı İmparatorluğunu kendisiyle harbe sürükleyecek bir saldırganlık antlaşması imzalamak yolundaki niyet ve çalışmaları düşünülürse işin önemi anlaşılır. Projenin tam iki devlet tarafından onanacağı sıralarda Verninak geri çağrılarak yerine Obert de Baye adında bir general elçi gönderildi. Bu elçiye klasik Fransız Osmanlı dostluğunu tekrar kurmak için açık önerge verilmişti. Bu önergede Fransa'nın Osmanlılardan gördüğü iyiliklere karşılık gösterdiği anlayışsızlık belirtilmiş ve yeni Fransız hükümetinin Osmanlı dostluğunun önemini kavradığı gösterilmişti. Önergenin en çok dikkati çeken satırları şunlardı: Türkler bizim en tabii, en eski, en bağlı ve en gerekli dostlarımızdır. Onlardan ancak dürüstlük ve yakınlık gördüğümüz halde ilgisizlik ve nankörlükle karşılık göstermekten başka bir şey yapmadık. Onların ve bizim bulunduğumuz durumlar ölçülü ve açık bir dostluğu gerektiriyordu. Türkler bizimle anlaşmak için önayak oldukları halde aldırmadık. Bizim ticaretimiz için önemli imtiyazlar, elverişli kapitülasyonlar verdiler. Bütün bunları Avusturya'nın çıkarına imzaladığımız 1756 antlaşmasında tanıdık. Alçakçasına bırakılan Türkler bize aldırış etmez oldular. Bununla beraber bizi seviyorlardı. Bugün de seviyorlar. Çünkü tabiatın anlaşmak için yarattığı bu iki millete dostluk duygularının silinmesi kolay değildir. Düşmanları tarafından çevrilen Türkler yavaş yavaş kuvvet ve önemlerinden kaybettiler. Rusya onları Avrupa'dan çıkarmayı kararlaştırmıştı. Bu yolda birçok harpler yaptı ve kendisine İstanbul'u kapayan engellerden önemli bir kısmını ele geçirdi. Obert de Baye kendisine verilen önergeye uygun olarak Osmanlılarla Fransa arasında bir antlaşma sağlamaya çalıştıysa da İstanbul'a gelmesinden biraz sonra öldü. Bu sırada Fransa'nın Babali'ye karşı politikasında Napolyon Bonaparte'ın tesiriyle bir değişiklik oldu. Napolyon Bonaparte ve Mısır'ı Fransa'ya kazandırmak düşüncesi. Napolyon Bonaparte İtalya harplerinden önce henüz tanınmış bir general değildi. Fransa'da kendisine önem verilmediğini görünce Türk ordusunu düzene sokmak için İstanbul'a gitmeyi kurdu ve bu iş için Selameti Umumiye Komitesi'ne şu dilekçeyi verdi: Rusya İmparatoriçesinin Rusya-Avusturya dostluk bağlarını kuvvetlendirdiği bir devirde Türkiye'nin askerlik bakımından hatırı sayılır bir hale gelmesi için Fransa'nın elinden gelen her şeyi yapması kendi çıkarınadır. Bu devletin kahraman fakat harp sanatının prensiplerinden anlamayan pek çok milis askeri vardır. Modern tabiyede harplerin kazanılmasında ve en çok kalelerin alınmasında ve savunmasında iş gören topçuluk, Türkiye'de henüz çocukluk devresindedir. Bunu kavrayan Babali bizden topçu ve istihkam subayları istedi. Bugün orada bu alanlarda çalışan birkaç subayımız vardır. Fakat müspet bir netice elde edilmesi için bunlar ne sayı ne de bilgi bakımından yeterli görülebilir. Birçok yerlerde ve en çok Tulo'nun kuşatılmasında topçularımıza komuta ederek ün kazanan General Bonaparte, hükümet adına Türkiye'ye gitmeye isteklidir. Kendisiyle birlikte harp bilimlerinde özel bilgileri olan 5-6 subayı da götürecektir. Bu yeni ödevinde yani Türk ordularını kuvvetlendirmede ve imparatorluğunun dayanak yerlerini sağlamlaştırmada başarı kazanırsa, Bonapart vatanına büyük bir hizmet yaptığına kani olacak ve dönüşte kendisini ona layık görecektir. Bonapart. Dilekçesinde Napolyon Bonapart Osmanlı İmparatorluğu'nun devamını Fransa'nın çıkarları için gerekli buluyor. Fakat İtalya ordusu başkomutanlığına atandıktan ve Avusturya orduları üzerine bir seri zafer kazandıktan sonra düşüncesini değiştirdi. Ona göre Osmanlı İmparatorluğu yıkılmak üzereydi. Türkiye'yi savunmayı düşünmek beyhudeydi. Fransa'nın Mısır'a yerleşmesi gereği yakında anlaşılacaktı. Fransa'nın Mısır'a yerleşmesi düşüncesi yeni değildi. Alman filozofu Leibniz, Almanya ile Fransa arasında sürüp giden anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması için 14. Louis'e sunduğu bir planda Almanlarla Fransızların Türklere karşı yapacakları birlik harbinin karşılığı olarak Fransa'nın Mısır'a yerleşmesini teklif etmişti. Proje yürürlüğe girmediği için Mısır'a da herhangi bir zarar gelmedi. Fakat Fransa'nın Mısır'a yerleşmesi düşüncesi siyaset edebiyatına bu suretle geçmiş oldu. Napolyon Bonaparte İtalya harplerine son veren Campo Formia antlaşmasını imzaladıktan sonra 1797 Paris'e döndüğü vakit kendisi gibi Fransa'nın Mısır'a yerleşmesini isteyen Dışişleri Bakanı Talleyrand'la anlaştı. İki devlet adamı direktuara düşüncelerini kabul ettirdiler ve sözde adasında kendisine bir şey yapamadıkları İngiltere'yi sömürgelerinde yenmek için Mısır seferini hazırlamaya koyuldular. Gerçekte seferin amacı Fransa'ya Akdeniz'de önemli bir müstemleke imparatorluğu kazandırmaktı. Napolyon Bonaparte 280 parçadan kurulan bir donanma ve 38 bin kişilik bir orduyla 19 Mayıs 1798'de Fransa'dan Doğu Akdeniz istikametine hareket etti. Yolda Saint-Jean şövalyelerinden Malta'yı aldı 12 Haziran ve 2 Temmuz'da İskenderiye'ye vardı. Halka yayınladığı bir beyannamede padişahın dostu olarak geldiğini, İslamlığı beğendiğini, Fransa'nın Mısır'daki ticaretine zarar veren, halka zalimlik eden ve padişahın emirlerine saygı göstermeyen kölemenleri cezalandırmaktan başka niyeti olmadığını ilan etti. Mısır, Yavuz Sultan Selim devrinden beri hiçbir istila görmemişti. Herhangi bir saldırışa uğraması ihtimali görünmediği için Babali savunma tertipleri almamıştı. Kölemenler, halktan kendilerine katılan kuvvetlerle Napolyon Bonaparte'ı karşı koymaya çalıştılar. Fransızlar piramitler muharebesini kazanarak Kahire'ye girdiler 25 Temmuz. Kölemenlerin bu muharebeden kurtulan kuvvetlerini Salahiye'de ezerek Mısır'a hakim oldular. Bu suretle Fransa kendisine yüzyıllarca her türlü yardımlarda bulunmuş olan dost bir devlete karşı ihanette bulundu. Mısır'ın istilası karşısında Osmanlı Devleti. Napolyon Bonaparte'ın İtalya ve Avusturya orduları üzerine kazandığı zaferler neticesinde imzalanan Campo Formia Muahedesi 1797, Fransa'ya 7 Yunan adalarıyla Arnavutluğu kazandırmıştı. Bu suretle Fransa ve Avusturya İmparatorluğu komşu oldular. Eski dost ve yeni komşu Fransa'nın fetihler programı İstanbul'da bilinmiyordu. Babali haklı olarak endişeliydi. Mora valisinden gelen ilk raporlarda Napolyon Bonaparte'ın Yunanlar arasında milliyetçilik propagandası yapmaya başladığı yazılıydı. Birkaç ay sonra Mora valisi Hasan Paşa, Fransa'nın Girit ve Mora'ya yerleşmek niyetinde olduğunu haber vermeye başladı. Rusya elçisi Bonaparte'ın bu niyetlerini delillerle pekiçleştirdi ve alınması gereken tedbirlerden bahsetti. Sözlerinin şüpheyle karşılanabileceğini peşin olarak düşündüğünden şunları da sözlerine eklemeyi uygun gördü. Çar Pol bu havadisleri Osmanlı Devleti ile Fransa'nın arasını açmak için değil, fakat Osmanlı Devleti'ni dost bildiği ve iyiliğini istediği için bildirmektedir. Pol, İmparatoriçe Katerina'nın durumunda değildir. İmparatoriçe Osmanlı Devleti'nin düşmanıydı. Onun tarafından herhangi bir devlet aleyhine yapılacak ihbarın şüpheli görülmesi doğru olabilir. Fakat 1. Pol, Babali'nin dostudur. Verdiği haberler bir dostun haberleri gibi sayılmak gerektir. Birkaç ay sonra Rus elçisi Babali'ye yeniden geldi ve Fransızların Toulon'da, Marsilya'da sefer hazırlıkları yaptıklarını ve bu hazırlıkların Mora'ya yöneltilmesinin ihtimal içinde olduğunu söyledi. Rusların Babali'ye bu kadar yakınlık göstermelerine sebep neydi? Rusya gerçekten Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki emellerinden vaz mı geçmişti? Şüphesiz hayır. Rusya, Çar 1. Petro tarafından temelleri atılan dış siyasete bağlıydı. Küçük Kaynarca Muahedesi ile 1774, Osmanlı İmparatorluğundaki Ortodoks tebaa üzerinde karanlık bir himaye hakkı kazanmıştı. Fakat henüz Boğazları ve İstanbul'u alamamıştı. Napolyon Bonapart'ın İyoniyen adalarına yerleşmesi, Mora'da Yunan milliyetçiliğini körüklemesi, Rusya'nın yıllardan beri kendisinin saydığı bir ödevin başkası tarafından yapılması demekti. Bu itibarla Rusya, Doğu Akdeniz'de sağlamak tasarısında bulunduğu çıkarlarının tehlikeye girdiğini görmekteydi. Bundan başka, Çar 1. Pol, Fransa ile Babali'nin kendisine karşı bir antlaşma yapmalarından da kuşkulanıyordu. Babali'yi durumdan haberdar etmek istemesi bundan ötürüydü. Babali, Fransız niyetleri hakkında kendisine ulaştırılan havadisleri İstanbul'daki Fransız elçisine sordu. Elçinin cevabı şu oldu: Direktuar hükümeti katiyen Bonapart'ın düşüncesinde olamaz. Bonapart'ın düşüncesi tamamen şahsidir. Ben Bonapart'ın yola getirilmesi için direktuar hükümetine yazarım. Bu sözler Osmanlı devlet adamlarının yüreğine biraz su serpti. Paris elçisi Es-Seyyid Ali Efendi'den gelen yazılar da ümit vericiydi. Elçi yazılarında Toulon hazırlıkları hakkında Fransa'da dolaşan bütün dedikoduları anlattıktan sonra şu düşünceyi ekliyordu: Toulon hazırlıkları İngiltere'nin istilası içindir. Babali endişeleri tamamen yatışmış olmamakla beraber Fransızların Mısır'ı almak teşebbüsünde bulunacaklarına bir türlü inanamadı. Ve bu sebeple böyle bir harekete karşı hiçbir tedbir almadı. Derken İstanbul'a Fransız donanmasının İskenderiye'ye vardığı haberi geldi. Fransızların Mısır'a çıkarma yaptıkları anda Osmanlı Devleti Vidin'de başkaldıran Pazvantoğlu ile uğraşmaktaydı. Bu isyan devletin bir kısım kuvvet ve servetini çekmekte olmasına rağmen bastırılamıyordu. Hükümeti uğraştıran olay yalnız bu olsaydı neyse. İmparatorluğun güneyinde Hicaz'da Vahhabilik diye dini bir isyan da Osmanlı Devleti'nin temeli olan din birliğini kemirmeye başlamıştı. Hükümet bu isyanın da hakkından gelemiyordu. O halde Fransız istilasına göğüs germek nasıl mümkün olacaktı? Devlet adamlarının bir kısmı derhal Fransa'ya harp açılması düşüncesindeydiler. Fakat 3. Selim bu düşüncede değildi. Düşmana bir şey yapamayacak olduktan sonra harp açmak neye yarayacaktı? Kaldı ki Fransa'nın Mısır'dan sonra başka Osmanlı topraklarına da çıkarma yapması ihtimali vardı. Padişahın tutulması gereken yol hakkında oyu şu oldu: Tedarikat-ı Seferiye'de gayet acele olunup ilani harp hususunda teenni ve bataati birle bir miktar vakit tedarik eylemek iktiza eyler zanneylerim. Germiyatlu Mora'ya vesair serhatlara takviyet verilse ve buzu anda olan devletlerle muhabere olunca ve Mısır'ın hali ne suret kesbeyler bilinse badehu ilanı harp olunsa. 6 senedir kafirler bizi ifal eyledi. Biz dahi 6 mah kadar onları ifal eyleyip mümkün mertebe işimize baksak. Hele ilani harp hususu gayet mülahaza götürür maddedir. İşte bu maddenin zuhurundan beri benim hatırıma gelen budur. Rey olmayarak kaç kere sana söyledim. Zira bu hususta padişah ve vezir reyi olmaz. Bu madde hasbice benim ve senin ve Şeyhülislam ve suduru kiram ve ricali devletin ve cümlenindir. Babali, padişahın düşüncesini uygun buldu. Fransa'ya derhal harp açılmadı. Hazırlıklara başlandı ve ilk olarak şu tedbirler alındı: Mısır beylerine Fransızlara karşı savunmada bulunmaları için yazıldı. İmparatorluğun Akdeniz'deki bütün kıyı, kasaba ve şehirlerine bir Fransız saldırısına karşı uyanık bulunmaları gereği bildirildi. Batı ocaklarına Fransız kuvvetlerinin ana vatanla bağıntılarını kesmeleri emredildi. Ve nihayet İngiliz donanmasına Türk limanlarına uğradığı takdirde iyi kabul gösterilmesi için emirler gönderildi. Bu tedbirlerin alındığı sıralarda Amiral Nelson'un komutasında bir İngiliz donanması Fransızları aramaktaydı. Nelson, 1 Ağustos 1798'de Fransız donanmasını Ebu Hır limanında saldırışa elverişli bir durumda yakaladı ve üzerine derhal saldırdı. 17 Fransız gemisinden 13'ünü batırdı veya esir aldı. Artık Napolyon Bonaparte'ın donanması yok demekti. Fransız ordusunun ana vatanla bağıntısı kesilmiş, Mısır'da hapsedilmişti. Akdeniz, Fransız hakimiyetine gireceği bir anda İngiliz hakimiyetine geçmiş bulunuyordu. Bu suretle Fransızlar Atlas Denizi'nden sonra Akdeniz'i de sırf dostluğa hainlik ve yanlış hesap yüzünden İngilizlere kaptırmış oldular. Ebu Hır zaferi Babali'nin üzerinde de derin bir tesir yaptı. Artık Fransızların kesin yenilgisi yakın görünmeye başladığından Fransa'ya 25 Eylül 1798'de şu fetvayla harp açıldı. Françe keferesi Biladi İslamiye'den Eazım-ı Emsarı Devleti Aliye'yi ebediyül karar olan Mısır ve havalisini bağteten istila etmeleriyle ehalisi def ekadir olmasalar İmamül Müslimin Seyyidüsselatin Padişahımız Hazretlerine kefere-i mezbureyi def için berren ve bahren irsal edip mukatile etmeleri şer'an vacip olur mu? El cevap olur. Fransa'ya harp açmadan önce olduğu gibi açtıktan sonra da Babali tek başına Fransa'ya karşı kesin zafer kazanamayacağını biliyordu. Fransızların düşmanlarıyla anlaşmak ve onların kuvvetinden faydalanmak gerekliydi. Siyaset piyasasında Fransa'nın düşmanı olan ve Babali'ye antlaşma teklif eden iki devlet vardı. Rusya ve İngiltere. Osmanlı-Rus ve Osmanlı-İngiliz antlaşmaları. Osmanlı-Rus Antlaşması 23 Kasım 1798. Napolyon Bonaparte'ın daha İtalya harpleri esnasında Osmanlı Devleti'nin Rum tebaası arasında isyan tohumları ekmeye başlaması üzerine Rusya'nın Babali'ye dost bir dil kullanarak bazı ihbar ve nasihatlarda bulunduğunu ve Osmanlı Devleti'nin henüz Rusya'ya ne emniyeti ne de ihtiyacı olmadığından bu nasihatlara kulak asmamakla beraber onu gücendirmeyecek bir şekilde hareket ettiğini bundan önce görmüştük. Fransızların Toulon'da hazırlıklara başlamaları üzerine bu hazırlıkların Mora veya Arnavutluk sahillerine yapılacağını kestiren Rus imparatoru, Karadeniz filosunu harekete hazır bir hale getirerek Osmanlı sahillerine bir saldırış olursa bu donanmasını Babali hizmetine koyabileceğini elçisi vasıtasıyla İstanbul'a bildirmişti. Fransızlardan şüphelenmesine rağmen Osmanlı hükümeti Rusların bu teklifini de nezaketle savmıştı. 3. Selim Rusya'dan çok çekindiğinden Çar'ın filosunu takdim edebileceğini bildiren Sadrazam'ın tahriratına şu satırları yazmıştı. Fransa, naksi ahd eylemedikten sonra Rus yalının gemi geçirmesi muzırdır demiş ve boğazların tahkimini emretmişti. Fransız filosunun Malta'dan sonra Mısır'a asker çıkarması Osmanlı Devleti için olduğu kadar Akdeniz'de Rus çıkarları için de zararlı olduğundan iki devlet arasında bir antlaşmaya varılması yolunda konuşmalar başlamış 28 Temmuz. Fakat henüz bu konuşmaların sonu alınmadan Rusların Karadeniz donanmasının Çar'ın emriyle Boğaz'a gelmiş olduğu haberi alınmıştı. Bu olup bitti karşısında Rus donanmasının Karadeniz Boğazı'ndan geçerek Büyükdere'de demirlemesine müsaade edilmişti. 5 Eylül. Bu tarihten sonra Rus sefiriyle Südur'dan İsmet Bey arasında başlayan konuşmalar iki cephede yürütüldü. 1. Rus donanmasının hareket tarzının saptanması, bir de dostluk anlaşmasının yapılması. 19 Eylül'de Rus donanması, Osmanlı donanmasıyla birlikte Mora ve Arnavutluk sahillerini Fransızlara karşı savunma ve Yunan adalarını alma vazifesiyle Akdeniz'e gönderildi. Antlaşma çalışmaları ise İstanbul'daki İngiltere elçisinin de iştirakiyle devam etti. 1798'de Rus, Osmanlı ve 5 Ocak 1799'da Osmanlı-İngiliz antlaşmaları imzalandı. Osmanlı-Rus antlaşması Rusya'nın İstanbul elçisi Vasili Tamara ile Sudur'dan İsmet Bey arasında hazırlanmış ve imza edilmiştir. Bu antlaşma biri açık, diğeri kapalı iki bölümden kurulmuştur. Açık bölüm 14 maddedir. Birinci madde antlaşmanın karakterini göstermektedir. Antlaşma savunma içindir. Rusya ve Osmanlı devletleri topraklarının bütünlüğünü korumak yolunda birbirlerine kefil oluyorlar. Maddenin ağırlık noktası şu cümledir. Bir tarafın dostu, tarafı, ahirin dostu ve kezalik bir canibin düşmanı, canibi ahirin düşmanı ola. Binaberin Padişahı Ali Osman ve Rusya İmparatoru Vahit ve teahhüt ederler ki, asayiş ve emniyet canibine dair olan cem-i mevatta halisane muhabere ve müzakere edip, kendi ülkülerinden her günah taarruzu def'i ve asayişi ammenin istihsali için biliştirak ve bil müzakere iktiza eden esbaba teşebbüs ederler. Üçüncü madde çok karakteristiktir. Rus ve Osmanlı devletleri topraklarının bütünlüğünü korumak hususunda Mısır'ın Fransızlar tarafından alınmasından önceki durumu başlangıç olarak alıyorlar. Bu maddeyle Rusya, Fransa'nın Osmanlı topraklarına saldırışını tanımadığı gibi, Fransızlar Mısır'da kaldıkça da Osmanlı Devleti'ne yardım etmeyi yükleniyor demektir. İttifaka savunma karakteri verilmek için bu şekilde lastikli bir formüle lüzum görülmüştür. Altıncı madde, anlaşmanın ne suretle işleyeceğini göstermektedir. Saldırışa uğrayan devlet, dostundan isteyeceği yardımın cinsini göstermekte serbesttir. Bu yardım, ya para veyahut asker ve donanma olacaktır. Paraca yardım meselesi Rusların isteğiyle muahedeye sıkıştırılmıştır. Çünkü Rusya'nın herhangi bir devletle harbinde Osmanlı Devleti'nin asker ve donanmasından, coğrafya mevkii dolayısıyla istifadesi mümkün değildi. Kaldı ki Rusya, Osmanlı ordu ve donanmasının istifade edilemeyecek kadar zayıf olduğunu da biliyordu. 11. maddede iki devletin topraklarını genişletmek maksadıyla bu antlaşmayı yapmadıkları, İngiltere ile Avusturya'nın ve Prusya'nın da ona katılmakta serbest oldukları belirtilmişti. 13. madde antlaşmanın 8 yıl için yapıldığını göstermektedir. Kapalı antlaşmaya gelince 23 maddedir. 1. maddede Fransa devriminden, devrim prensiplerinden, Mısır'a karşı yapılan saldırıştan ve Rusyalı'nın donanmaca Osmanlı Devleti'ne yapacağı yardımdan bahsedilmektedir. Bu yardım 12 harp gemisiyle ve bu gemilerin cephane ve gereçlerini taşıyacak gemilerden kurulan bir filo ile yapılacaktır. Filonun boğazlardan Akdeniz'e geçmesine müsaade edilecektir. Rus donanması amirali, Osmanlı donanması amirali ile anlaşarak birlikte Fransa'nın Akdeniz'deki yayılmasına engel olmaya ve ticaret gemilerini batırmaya çalışacaklardır. İngiltere'nin Akdeniz filosu da Fransızlara karşı savaştığından bu filonun amirali veyahut gemilerinin kumandanlarıyla temasta bulunup karşılıklı yardımlar yapılacaktır. İkinci maddede harp bittikten sonra Rus filosunun Karadeniz'e döneceği fakat harp sürdüğü müddetçe donanmanın gereç ve silahlarının tamamlanması için Rus gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmeleri ve yanaştıkları Türk limanlarında iyi karşılanmaları vardır. Dördüncü maddede iki devlet, Karadeniz'i kapalı deniz olarak tanıdıklarını ve bu denize girmeye çalışacak harp gemilerine karşı bütün kuvvetleriyle karşı geleceklerini bildirmektedirler. Altıncı maddede, Fransızların Osmanlı topraklarına yeniden saldırdıkları veyahut Osmanlı tebaasını isyan ettirmeye muvaffak oldukları takdirde Rusya İmparatorluğu'nun top ve cephaneleriyle birlikte 80 bin kişilik bir kuvveti yardım maksadıyla padişaha göndereceği ileri sürülmektedir. 11. maddede bu antlaşmayı imzalayan devletlerden birinin diğerinden denizden ve karadan yardım göremeyecek kadar uzak bir yerde harp yapmak mecburiyetinde kaldığı vakit yardıma mecbur devlet 2000 süvari ve 12 bin piyade yerine beher piyade için 100, beher süvari için de 200 kuruş hesabıyla senevi 1,5 milyon kuruş verecektir diye yazılmıştır. 12. maddede antlaşmanın Fransa aleyhinde olduğu ve Fransa'ya karşı harbe girecek başka bir devlete iki tarafın muvafakatiyle bildirileceği zikredilmektedir. Osmanlı-Rus Dostluk Antlaşması Osmanlı tarihinde büyük önem taşır. Babali bu ittifaka gelinceye kadar devletler arası münasebetlerde ittifaklar sistemine girmemiş ve yalnız kalmak prensibine bağlı kalmıştır. Her ne kadar önceki harplerde Prusya ile Avusturya ve Rusya'ya karşı karşılıklı esaslar üzerinde bir ittifak imzalanmış idiyse de bu ittifak yürürlüğe girmemiştir. Bu itibarla Osmanlı-Rus Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletlerince benimsenmiş olan siyaset prensiplerine kayması manasını taşıyordu. Babali, harplerde ve siyasette yetersizliğini örtmek için bundan böyle Hristiyan devletlerle ittifaklar yapmak prensibini kabul etmiş oluyordu. Osmanlı-Rus ittifakı iki devletin komşuluk münasebetlerinde de bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu ittifaktan önce Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya daima birbirlerini yok etmeye çalışmışlardır. İttifak, Avrupa genel siyasetinde de büyük ölçüde tesirler yaptı. Osmanlı İmparatorluğunda çıkarları olan veyahut onunla ilgili bulunan devletler, Rusya'yı göz önünde bulundurmak için Osmanlı işleriyle daha yakından alakadar olmaya başladılar. Bu kadar büyük önem taşımakla beraber, Osmanlı-Rus ittifakının hazırlanması ve imzalanması kolay bir iş olmadı. Hristiyan bir devletle antlaşma yapmak çok nazik bir konuydu. Oysa ki kendisiyle ittifak yapılacak devlet de Türklerin eski ve devamlı düşmanı olarak tanınan Rusya'ydı. Osmanlı devlet adamları bu meselede ulemanın fetvasına başvurmadan önce ittifakın gereği hakkında bir meclis-i vükela mazbatası sayılabilecek şu mazbatayı imzaladılar. Eazimi Biladi İslamiye ve Ekberi Memaliki Devleti Aliye'den Mısır'ı Kahire'ye Fransız taifesinin bila sebep bağteten hücum ve iktiham ve istilası ve ümmeti Muhammed'e hıyanet ve ihaneti Devleti Aliye'yi ebeddü devamın şer'an Fransalu üzerine seferini icap etmekten naşi, Taife-i Mersume'nin Memaliki İslamiye'den tart ve teyidi ve def-i fesadı Kuvve-i Kahire'ye muhtaç olduğu vareste-i kaydü beyan olmalı, bazı düveli kaviye ile ittifak ve istihsali kemali kuvvet ve kat'i kali adayı dinü millet kazayayı müstehakadan olmağın hemen tevfük olunmayıp Rusya devletiyle bu surette olan mevaddı ittifak aktü raptiyle tarafı devleti aliyeden memuru mükaleme olanlar marifetiyle tanzim ve itham olunması cümle indinde emr-i sevaptır. Bu mazbata Sadrazam ve Şeyhülislam'dan başka eski ve yeni Anadolu ve Rumeli kazaskerleri tarafından da imza edilmiş bulunuyordu. Mazbata ve fetvaya rağmen imparatorluğun İslam kamuoyu Rusya ile yapılan ittifakı hazmedemedi. Hele Rus donanmasının boğazlardan her iki istikamette geçmeye başlaması 3. Selim aleyhinde bir cereyan bile yarattı. Rus ittifakını hazırlayanlar kendilerini müdafaa için şöyle dediler. Ez cümle Rusya donanmasına izin verilmeyip avam-ı nas gibi mütalea olursa idü maazallahu teala bütün Avrupa mülükünün hali tebah olup saltanat-ı seniyye ile dahi ez sermü bürubete badi olurdu. Osmanlı-Rus ittifakı İki devletin birbirlerine karşı yıllardan beri besledikleri duygulardan vazgeçmelerini ifade etmiyordu. Bu itibarla ittifak olayların doğurduğu bir zaruretin neticesiydi ve geçici sayılması pek tabiiydi. Bu geçiciliğe rağmen her iki devlete kârlar sağlıyordu. Rus filosu ilk defa boğazları geçti. Rusya ilk olarak Akdeniz'de ticaret ve iktisat çıkarları elde etti. Osmanlı Devleti'ne gelince Doğu Akdeniz'den Fransızları kovacak yardımı sağlamış oldu. İttifakı imzalamakla muhtemel bir Rus saldırısına engel olup imparatorluğun iki ucunda savaşmaktan da kurtuldu ve yakın çağların uzunluğunca devam edecek olan bir muvazene politikasına başlamış oldu. Rus antlaşmasına paralel olarak hazırlanmış olan Osmanlı-İngiliz İttifakı 5 Ocak 1799'da Sudur'dan İsmet Bey ve Reisül Küttab Atıf Bey ile İstanbul'daki İngiltere elçisi Spencer Smith arasında imzalandı. Antlaşma 13 maddeden ibarettir. Başta İngiltere'nin Osmanlı-Rus İttifak Muahedesi'ne katıldığı açıklanmıştır. Rusya İttifakı'nda belirttiğimiz önemli maddeler İngiltere ile yapılanda da vardır. Osmanlı-İngiliz İttifakı'nın özelliği 10. maddededir. Buna göre Osmanlı Devleti Fransa'ya Akdeniz'de bütün limanlarını kapamayı ve Fransızları Mısır'dan çıkarmak için 13 bin kişilik bir kuvvet toplamayı üzerine almaktadır. Karşılık olarak İngiltere donanmasıyla ve askerleriyle Babali'ye Napolyon Bonaparte'ı Mısır'dan çıkarmak için yardım edecektir. Osmanlı-İngiliz Antlaşması'nın Osmanlı siyasetinde ve Avrupa politikasındaki önemi meydandadır. Cebelütarık'tan sonra Malta'yı alan ve Hindistan'ın emniyeti için Mısır'la yakından alakadar olan İngiltere'nin Osmanlı sularında Fransız ticaretini mahvederek onun yerine geçmek istemesi, Osmanlı topraklarının tamlığı yolundaki politikasının başladığını anlatır. İngiltere bu antlaşmadan sonra Osmanlıların devletler arası münasebetlerinde üstün rol oynayacak bir muvazene unsuru olacaktır. Osmanlı-İngiliz İttifakı'nın imzalanmasından birkaç gün sonra iki Sicilya Krallığı'yla da Fransızlara karşı bir ittifak imzalandı. 21 Ocak 1799. Bu suretle Fransa'ya karşı dört devletten bir küme kurulmuştu. Bu küme tarihe ikinci küme diye geçti. İkinci kümenin Fransa'ya karşı harbi. Osmanlı İmparatorluğu ile müttefiklerinin Fransa'ya karşı denizlerde ve karalarda birlikte yaptıkları savaşı şu bölümlere ayırmak mümkündür. Doğu Akdeniz'deki hareketler. Bu hareketlerin başlıca amacı Osmanlıların Ruslarla birlikte 7 Yunan adalarından Fransızları çıkarmak için savaşmalarıdır. 7 Yunan adalarından Fransızları çıkarmak için Osmanlı-Rus donanması daha ittifak muahedesi imzalanmadan Doğu Akdeniz'de hareketlere başlamış bulunuyordu. Rus kuvvetleri Amiral Oşakov, Türk kuvvetleri ise Kara Kaptan Abdülkadir Bey komutasındaydılar. Zanta ve Korfu adaları deniz muharebelerinin ağırlık noktasını teşkil etti. İkinci adanın alınmasında Tepedelenli Ali Paşa ile oğlu Veli Paşa'nın kuvvetlerinden de faydalanıldı. Korfu ve Zanta adalarına eklenen Ayamavro, İtaki Pakso, Çuka adalarıyla Mora ve Arnavutluk kıyılarında Venedik Cumhuriyeti'nden alınmış adalardan bir Birleşmiş Yedi Ada Cumhuriyeti kuruldu. Babali ile Rusya arasında evvelce kabul edilmiş esaslara göre bu cumhuriyetin karakterlerini gösteren bir muahede imzalandı. 21 Mart 1800. Muahedeye göre Birleşmiş Yedi Ada Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesinde ve Rusya'nın kefaletinde bulunacak, Osmanlı İmparatorluğu'na bağıntısı Dubrovnik Cumhuriyeti'nin bağıntısı gibi olacaktı. Her 3 yılda Babali'ye 75 bin kuruş cizye göndereceklerdi. Birleşmiş Yedi Ada Cumhuriyeti'nin özel bir bayrağı da bulunacaktı. Genel saldırış için Osmanlı hazırlıkları. Doğu Akdeniz'den Fransızları çıkarmak için uğraşıldığı sıralarda onları Mısır'dan kovmak için de hazırlıklar yapıldı. İş başına enerjileriyle tanınmış adamlar getirildi. Haç emareti, Şam, Trablus eyaletleri, Kudüs ve Nablus sancakları ve Mısır seraskerliği Cezzar Ahmet Paşa'ya verildi. Paşanın ödevi Mısır'ın kurtarılmasına çalışmaktı. Tırhala mutasarrıfı Köse Mustafa Paşa'nın büyük bir ordunun başında ve deniz yoluyla İskenderiye üzerine gönderilmesi kararlaştırıldı. Bizzat Sadrazam Yusuf Paşa'nın başına geçeceği büyük kara ordusunun da kurulmasına başlandı. Bunun için de Rumeli ve Anadolu'nun ilçelerine hükümler gönderildi. Bunlarda her ilçeden kaç askerin çıkacağı, bunların hangi başbuğ komutasında toplanacağı ve hangi valinin maiyetine gireceği işaret edilmişti. Babali, giriştiği harbin manevi cephesini de ihmal etmedi. Fransızlar, insan hakları prensiplerinden ilham alarak İslam alemine bir takım beyannameler dağıtmışlardı. Bu beyannamelerin İslam halkını aldatması veya kandırması mümkündü. Bu imkanı önlemek gerekti. Babali tarafından kaleme alınan ve halka yayınlanan bir beyannamede şöyle denmekteydi. Fransalu taifesi kafir ve asidir. Tanrı'nın birliğine ve peygamberimize iman etmezler. Diğer dinleri de artık tanımazlar ve ahireti inkar ederler. Her şey bu dünyadadır. Bu dünyanın ötesinde hesap kitap yoktur. Bu batıl inana sahip oldukları için de kilise mallarına el koydular. Rahip ve keşişleri soydular. İnsanların hepsi müsavidir. Bir insanın diğerine üstün hiçbir hak ve meziyeti yoktur. Sözlerini yaydılar. Fransız taifesi, kurdukları dünya mezhebini kabul etmeyenlere aç köpekler gibi saldırdılar ve onların dinlerini ve idarelerini yok ettiler. Fransalu'nun en çok düşman bildiği İslamiyet olduğu için Bonaparte'ı İslam üzerine saldırmak ihanetinden kendilerini alamadılar. Fransalu, iyi sözler ve hilelerle sizleri kandırmak istiyorlar. Fakat onların maksadı Mekke'yi ve Medine'yi ve Kâbe'yi ve bütün mescit ve camileri tahrip ederek çocuk ve kadınlardan başka bütün erkekleri katletmektir. Kendi usul, kendi dinlerini kabul ettirdikten ve İslamiyet'i tamamen kaldırdıktan sonra yerleştikleri yerleri idare edeceklerdir. Ey Tanrı'ya ve Peygamber'e iman eden Müslüman halkı, bu dalalete sapmış kâfirlerle mücadele etmek hepimize farzdır. Osmanlı İmparatorluğu maddi ve manevi çalışmalarıyla Mısır seferini hazırladığı sıralarda Napolyon Bonaparte Suriye seferine karar vermiş bulunuyordu. Napolyon Bonaparte'ın Suriye seferi. Napolyon Bonaparte'ı bu seferi yapmaya sürükleyen sebep neydi? Suriye seferinin biri görünen, diğeri görünmeyen olmak üzere iki sebebi vardı. Görünen sebep Mısır'ın işgali için öne sürülenin aynıdır. Yani Hindistan'ı fethetmek ve orada İngiltere'yi mağlup edip Fransa'yı hakim kılmak. Fakat Napolyon Bonaparte Suriye futuhatına başlayacağı sıralar, geçeceği yollara ve bilhassa İran'a dair hiçbir şey bilmiyordu. Hindistan'ın durumu hakkında da malumatı yoktu. Mevcudu azalmış 25 bin kişilik ordusunun bir kısmıyla Mısır'da tutunmak ve bir kısmıyla da Hindistan'ı fethetmek tasarısı sergüzeşti de aşan bir tasarıydı. Napolyon Bonaparte'ın tasarıyla onu başarmak için malik olduğu vasıtalar arasındaki bu nispetsizlik bizi Suriye seferinde başka sebepler aramaya sürüklemektedir. Napolyon Bonaparte, Ebu Hır'da donanmasının Nelson tarafından yakıldığını gördükten sonra Mısır'da mahsur kalmıştı. Fransa'dan hiçbir veçile en ufak bir imdat kuvveti bile bekleyemezdi. Bütün ümidi Osmanlı Devleti ile anlaşıp Mısır'da kalmaktı. Halbuki Osmanlı Devleti kendisiyle anlaşmaya yanaşmadıktan başka Rusya, İngiltere ve iki Sicilya ile ittifaklar akdetmiş ve Mısır'ı geri almak için ordular hazırlamaya başlamıştı. Napolyon, bir Türk ordusunun Suriye yoluyla Mısır'a, diğer birinin de İngiliz donanmasının himayesi altında Rodos'tan Ebu Hır'a geleceğini öğrenmişti. Bu haber üzerine Bonapart, Mısır'da kesin bir şekilde yerleşmekten başka yapacak bir şey göremiyordu. Fakat Mısır'da yerleşmek için her şeyden evvel tehlikeyi önlemek ve Suriye'ye hakim olmakla kabildi. Tarih, Mısır'a sahip devletler için Suriye'ye sahip olmanın coğrafya yönünden bir zaruret olduğunu göstermektedir. Firavunlar, Fatımiler, Eyyubiler, Memluklular Mısır'dan sonra hep Suriye'ye yerleşmişlerdi. Napolyon Bonapart, Suriye'ye hakim olmakla Doğu Akdeniz'de mükemmel limanlara ve Mısır'da mevcut olmayan ormanlara kavuşacaktı. Sözün kısası, Napolyon Bonapart'ın Suriye seferinde her şeyden evvel sömürgeci bir teşebbüs görmek lazımdır. Esasen bu cihet, onun Suriye'ye hareketinden birkaç gün evvel söylediği şu sözden de anlaşılabilir: "Sömürge sistemi dahilinde Suriye üzerine yürümeye karar verdim. Suriye ve Mısır aynı hükümete ait olmalıdır." Bonapart Suriye seferinden şu neticeleri de elde etmeyi düşünüyordu: Doğu'nun Akdeniz limanlarını İngiliz filosuna kapamak, Osmanlı Devleti'ni ürküterek onu barış yapmaya ve Mısır üzerindeki görüşlerini kabul etmeye zorlamak. Bu neticeleri sağlamak için Suriye seferine karar veren Bonapart, mevcudu 24 bin kişilik olan ordusundan ayırdığı 18 bin kişilik bir kuvvetle 31 Aralık 1798'de Mısır'dan Suriye'ye hareket etti. Kölemenlerin göstermeye çalıştıkları ehemmiyetsiz mukavemetleri yok ettikten sonra 20 Şubat 1799'da El-Arişi, 24 Şubat'ta Gazze'yi aldı. Yafa'yı da 4 günlük bir muhasaradan sonra zapt etti. Ahali katil ve şehri yağma etti. Fransız ordusunda bu şehirde birkaç günlük ikamet esnasında veba başladı. Hastalık askerlerden gizlendi. Bonapart, Suriye harekatında hedefi olan Akka'nın önüne 24 Mart'ta vardı ve şehri derhal kuşattı. Akka, Suriye ve Mısır seraskerliğine tayin olunan Cezar Ahmet Paşa'nın komutasındaydı. Napolyon, casusları vasıtasıyla Cezar'ın kıymeti hakkında çok daha evvelden bir fikir edinmiş ve onunla münasebete girişmek teşebbüsünde bulunmuştu. 26 Ağustos 1798 tarihli mektubunda Cezzar'a şu satırları yazmıştı: "Mısır'a beylere karşı harp yapmaya gelmekle senin menfaatine uygun bir şey yapmış oldum. Zira onlar senin düşmanlarındı. Müslümanlara harp yapmak için katiyen gelmiş değilim." Bir subayla gönderilmiş olan bu mektuba Cezzar cevap vermeyince Bonapart 19 Ekim 1798'de yeni bir mektup yazdı: "Seninle harp yapmak istemiyorum. Eğer benim düşmanım değilsen, fakat eğer İbrahim Bey'i himaye etmekte devam edersen, bunu düşmanca bir hareket olarak kabul edeceğim ve Akka üzerine yürüyeceğim." Cezzar bu mektuba da cevap vermedikten başka mektubu getirenin başını kesti. Napolyon Bonapart Suriye üzerine yürüdüğü vakit Cezzar'la aralarındaki münasebet bu durumdaydı. Yafa'yı aldıktan sonra Akka muhafızına son bir mektup gönderdi. Bunda, "Yakında Akka önünde olacağım. Benim dostum İngilizlerle kölemenlerin de düşmanı ol. Size yaptığım ve daha yapabileceğim kötülük kadar iyilik de yaparım." Cezzar bu mektubu da cevapsız bıraktı. Müdafaaya karar vermişti. İngiliz deniz subayı Sidney Smith ve Filippo isminde krallık taraftarı bir Fransız topçu subayı yardımcısıydılar. Cezzar'ın maiyetinde İstanbul'dan gönderilmiş Nizam-ı Cedid askeri de vardı. Akka şehri müstahkem bir surla çevrilmişti. Denizden İngiliz ve Osmanlı donanmasıyla irtibat halindeydi. Fransızlar büyük muhasara toplarını getirmedikleri için sahra toplarıyla surları bombardıman etmeye devam ettiler. Birçok defalar yaptıkları hücumlar müsbet bir netice vermedi. Kazandıkları tek başarı, Akka'yı kurtarmaya gelen kölemen ve aşiret kuvvetlerinden kurulan orduları bozmak oldu. Bonapart bu başarısızlıktan kurtulmak için Dürzileri isyan ettirmek istedi. Bu hususta Cebeli Dürs hakimi Emir Beşir'e yolladığı bir mektupta şu satırları yazmıştı. Kurtulmak için beni mümkün olduğu kadar çabuk görmek üzere bizzat gelmenizi veyahut birisi yollamanızı dilerim. Beşir cevap vermedi. Bonapart'ın durumu gün geçtikçe fenalaşıyordu. Deniz yoluyla gelmesi beklenen ağır kuşatma topları İngilizlerin sıkı kontrolü yüzünden gelemiyordu. Yukarı Mısır'a sığınmış olan kölemenler çete muharebelerine hız vermişlerdi. Başarısızlıkla nihayetlenen son bir taarruzdan sonra Bonapart geri çekilme emri verdi. 5 Mayıs 1799. Akka müdafası Bonapart'ın ilk yenilgisiydi. İhtilalin yenilmez Fransız ordusu artık yenilmişti. Bonapart başarısızlığını örtmek için bir beyanname yayınlayarak Mısır'a yürümekte olan Türk ordusunu yendiğini ve Suriye seferinin bu suretle sona ermiş olduğunu ilan ettiyse de buna kimse inanmadı. Bonapart'ın Suriye'den çekilmesinden sonraki muharebeler. Bonapart'ın Suriye üzerine yürüdüğü haberi İstanbul'a ulaştığı vakit Babali telaş etti. Padişahın başkanlığında yapılan bir toplantıda Yusuf Paşa'nın Ordu-i Hümayun'una derhal Mısır üzerine hareketi kararlaştırıldı. Köse Mustafa Paşa ordusu da Rodos'tan kalkarak deniz yoluyla Ebu Hır'a çıkacak ve Fransızların arkasını çevirecekti. Ancak Fransızların Akka önünden çekilmesi üzerine Yusuf Paşa'nın bu orduyla temasa gelmesi zorlaştığı halde Köse Mustafa Paşa ordusunun Fransız ordusunun bütünüyle çarpışması ihtimalini kuvvetlendirmiş oldu. Bonapart Mısır'a döner dönmez kuvvetlerini Rahmaniye'de topladıktan sonra Ebu Hır'a çıkmış olan Köse Mustafa Paşa ordusu üzerine yürüdü ve az kuvvetle bu orduyu yendikten başka Mustafa Paşa'yı da esir etti. 25 Temmuz 1799. Bu zafer Fransızların Mısır'da emniyetini bir müddet daha sağladı. Zaferin sonunda Bonapart Avrupa'da Fransız ordularının Avusturya tarafından mağlup edilmekte olduğunu öğrendi, yerine Kleber'i bırakarak Fransa'ya döndü. 23 Ağustos 1799. Kleber, Mısır seferinden müsbet bir netice çıkamayacağına çoktan beri inanmıştı. Sadrazamın El-Arish'e 60 bin kişilik bir orduyla geldiğini haber alınca Mısır'ın boşaltılması için tekliflerde bulundu. Teklifler İngiliz, Osmanlı ve Fransız murahhasları arasında görüşülerek Mısır'ı boşaltma şartnamesi haline kondu. 24 Ocak 1800. Fakat Londra hükümeti Mısır'daki Fransızların tamamen kuvvetten düştüklerini sandığı için bu şartnameyi tanımak istemedi. Sidney Smith'e verdiği emirde Fransızların esir edilerek İngiltere'ye gönderilmesini emretti. Bunun üzerine harp yeniden başladı. 60 bin kişilik Osmanlı ordusu Heliopolis'te mağlup edildi. Fransızlar mütareke hükümlerine göre Osmanlılara bırakmış oldukları yerleri tekrar aldılar. Mısır ikinci defa olarak Fransızlar tarafından alınmış oluyordu. 14 Haziran 1800'de Kleber'in Halepli Süleyman tarafından öldürülmesi üzerine General Menou, Fransız kuvvetlerinin komutanlığını üzerine aldı. Menü'yü barışa zorlamak için Osmanlı ordusu yeniden düzene kondu. İngilizler İskenderiye'ye asker çıkardılar ve Menü'nün ordusunu mağlup ettiler. 2 Mart 1801. Bunun üzerine Mısır'ın tahliyesi için görüşmeler yeniden başladı. 30 Ağustos 1801'de imzalanan mütareke ile Fransızlar silah ve ağırlıklarıyla çekilmeyi kabul ettiler. Bu suretle Mısır, Osmanlı İmparatorluğu'na tekrar katılmış oldu. Mısır Seferi'nin neticeleri. Mısır Seferi, Avrupa'nın genel siyasetinde olduğu gibi bu sefere giren devletlerin siyasetlerinde de önemli tesirler yaptı. Napolyon Bonapart ordusunun Mısır topraklarına ayak basmasıyla Avrupa'yı ilgilendiren büyük problemler arasına Akdeniz problemi de girmiş oldu. Osmanlı İmparatorluğu Rusya ile İngiltere'nin Fransa'yı Mısır'la Doğu Akdeniz'de uzaklaştırmak maksadıyla yaptıkları harpler Avrupa siyasetinin ağırlık noktasını 3 yıl için Akdeniz'e kaydırmış oldu. Fransa seferden umduklarını sağlayamadı. ne Mısır'ı Fransa'ya kazandırabildi, ne Akdeniz'i bir Fransız gölü haline getirmeyi becerebildi, ne de seferin öncesinde ilan ettiği gibi İngiltere'yi Hindistan'dan uzaklaştırmaya veyahut onu sömürge yolları üzerinde ezmeye muvaffak oldu. Bununla beraber Bonaparte ordusuyla Mısır'a gitmiş olan Fransız bilginleri, Mısır'ın tarih zenginliğini değerlendirmek için faydalı çalışmalar yaparak bilim alemine geçmiş yüzyılların bazı ufuklarını açmaya muvaffak oldular. Mısır seferi Fransa'dan çok İngiltere'ye yaradı. İngilizler Doğu İmparatorlukları üzerine çöken Napolyon Bonaparte tehlikesini ortadan kaldırdılar. Bu sefer esnasında Malta'ya yerleşmekle Cebelütarık'tan sonra Akdeniz'in strateji bakımından en önemli bir yerine sahip oldular. Fransız donanmasını Ebu Hır'da yakalamakla da Akdeniz'de bir dereceye kadar üstünlük sağladılar. Rusya seferden moral bir kazanç sağladı. Fransa'ya karşı Türklere yardım etmekle Osmanlı İmparatorluğu'nu himayesi altına almanın mümkün olabileceğini düşünmüştü. Bu düşünceyle imzaladığı 1799 antlaşması, Rus harp gemilerine boğazlardan her iki istikamette harp süresince geçiş hakkı tanıdı. Rus gemileri ilk defa olarak boğazları Mısır seferi esnasında geçtiler. Osmanlı İmparatorluğu Mısır seferi esnasında zayıflığının derecesini anladı. Yüz binlerden kurulan orduları Napolyon Bonaparte'ın 25 bin kişilik ordusuna defalarca yenildiler. Babali bundan böyle topraklarının güvenliğini tek başına sağlayamayacağını anladığı için muvazene politikasını bütün neticeleriyle kabul etti. Rusya ve İngiltere ile imzaladığı antlaşmalar bu hareketinin açık işaretleridir.